Ayrım 30, sayfa 300. Hüküm mazbatası hakkında. Divan-ı Harb-ı Örfi'de vicahen idama mahkum olanlar, damat Salih Paşa ve Çerkez Kazım Bey'den başka, Miralay Fuat Bey, Polis Müdüriyeti Sabık Kısmi Siyasi Şube Müdürü Mühip Bey, Bahriye Yüzbaşılığından Müstafi Şevki Bey, Topal Tevfik, Çerkez Ziya ve kardeşi Hakkı, Mülazım Mehmet Ali, Gelenbevi İdadisi Ser Mübassırı Abdullah Safa Efendi, Şoför Cevat ve Jandarma Kemal'dir. Avrupa'da bulundukları veya kaçmış oldukları için gıyaben idama mahkum edilip emval ve emlaklerinin haczine karar verilenler ise başta şu prens dedikleri Sabahattin olmak üzere bo herifi mi, boş herif mi her kimse işte o Şerif Paşa, Gümülcineli İsmail Bey, Kaymakam Zeki, Prens ünvanlı Sabahattin'in adamı Kemal Mithat, Şerif Paşa'nın maşası Pertev Tevfik, Paşazade Abdurrahman, Çerkez Nazmi, Kavaklı Mustafa, Çerkez Kazım'ın kardeşi Hikmet ve eski Dahiliye Nazırı Reşit Bey'dir. Bunlar arasında bulunan Dahiliye Nazırı Reşit Bey, Baba Ali baskını sonunda devrilen Kamil Paşa kabinesinin mühim simalarındandır. Baş tarafta kaydettiğimiz gibi bu zat, o baskın sonunda birkaç gününü İstanbul muhafızlığında geçirmiş ve yurt dışına çıkmak şartıyla serbest bırakılmış. Mısır'a giden Reşit Bey, o yılın Nisan ayı başlarına kadar Kahire'de kalıp bilahare Avrupa'ya geçmiş, sonra tedavi kastıyla yanında bulunan ailesi İstanbul'a dönerken onları Köstence'ye kadar getirip yine Avrupa'ya avdet etmiş, Paris'te bulunduğu sırada Mahmut Şevket Paşa suikastini haber almıştır. Bu zatın suikastle ilgili olarak hatıratında yazdıkları olayı aydınlatmak bakımından mühimdir. Diyor ki Reşit Bey, otel hayatından bıkmış olduğum için o sırada Paris'te bulunan Ali İhsan, Şefik Esat ve Kamil Paşazade Muzaffer Beylerle birlikte hususi bir pansiyon bulmak yahut döşeli bir apartman kiralayıp kendi evimizde ikamet etmek fikrini kabul ettim. Montmorency Parkı'nda bir İngiliz gazetesi muhabirinin icarını cüra etmek istediği villayı beraberce gezerken Mahmut Şevket Paşa'nın katledildiğini o muhbirden işittik. Badehu gazetelerde de okuduk. Sayfa 301. Birkaç gün sonra yine gazetelerde gördüğüm Ajans Havas telgrafına nazaran Köstence'ye azimet ve avdetimin vakıada mebhaldar olduğuma emare gibi gösterilmek istendiği anlaşıldı. Bu isnadı yine o ajans vasıtasıyla alınca ret ve tekzip ettim. Malumdur ki dünyada kimse böyle bir iftiraya karşı yalan demekten başka bir şey yapamaz. Bir hafta sonra idama mahkumiyetimi yine matbuat telgraflarından öğrendim ve nihayet İstanbul gazeteleri vasıtasıyla Divan-ı Harb'ın mazbatasını da okudum. Ve böyle yukarıdan aşağıya çürük bir hüküm ile asılan insanlar için kemali teessürle rahmet niyaz ettim. Divan-ı Harb hakkımda ancak hükmü gıyabi verebilerek hayatıma suikast edemediyse de muarızlarımız hükümran oldukça vatandan cüda kalmak cezai elimine mahkum bırakılmıştım. Bu hale karşı ailemin de dar-ü diyarı terk ile gurbeti ihtiyar edeceğini biliyordum. Onlardan da bu yolda bir habere muntazırdım. Refikam Divan-ı Harb mazbatasını okuyunca ailem efradının bir nevi rehine gibi tutularak maddi ve manevi ezalara duçar edilmesinden tehaşi etmiş, mazbatanın böyle bir karar ile de tezyininden evvel memleket haricinde bulunmak telaşıyla evini, barkını, eşyasını ayar eline bırakarak yalnız validesini ve çocuklarını alıp ilk merhale ittihaz ettiği Viyana'ya gelmiş. Bana ancak oradan telgraf çekebildi. Bu haberi alınca derhal bir apartman kiraladım. Sonra ailemi istikbal ederek münasip bir otele götürdüm. Apartmanı mümkün olduğu kadar tefriş ettikten sonra oraya naklettik. İstanbul'dan gelen gazeteler meyanında 24 Haziran 1913 tarihli Tanin gazetesinde neşrolunan Divan-ı Harb mazbatasını okudum ve gördüm ki tebriye-i nefs için delil aramaktan tamamıyla müstani idim. Çünkü beraatıma bu mazbatanın muhteviyatından daha kat'i bürhan olamazdı. Sayfa 302. Beni idama mahkum eden mazbatada tarafımdan icra edilmiş hiçbir fiil ve hareket yoktur. Birkaç kişi adresimi aramışlar, öğrenince benimle münasebet ve muhabere tesisine hitap etmişler. Ben ne yapmışım? Hiç. Mazbataya göre de hiç. Divan-ı Harp bütün tahkikatında bu hiçten başka bir şey bulamadığı halde idamıma hükmetmiş. Böyle bir hükmün karşısında akıl sahipleri için tahayyürden kurtulmak kabil olamaz. Bana ait tahkikat fıkrası okununca defaten göze çarpan 3 nokta var. Birincisi, bir takım adamlar güya hükümeti cebren devirmek maksadıyla birleşerek birçok müzakere ve teşebbüsten sonra bu fiili icra edecek olanları hazırlamışlar, iş paraya kalmış. Para bulmak için şuraya bura müracaat ettikten sonra nihayet damat Salih Paşa'ya gelmişler ve onun vasıtasıyla Muhip Bey'i Romanya'ya gönderip Kazım Bey'le birleşerek bana müracaat etmesine karar vermişler. İkincisi, Muhip ve Kazım Beyler benimle doğrudan doğruya temas ve münasebete imkan bulamamışlar, bir müddette adresimi aramakla uğraşmışlar. Üçüncüsü, adresim anlaşıldıktan sonra benimle muhabere ve münasebet tesisi için acilen çalışmaya başlamışlar. Bu üç noktadan birincisi açıkça ispat eder ki şayet hükümeti cebren devirmek suretinde bir teşebbüs ve hareket mevcut idiyse bunun mürettip ve müşevviki herhalde ben olamam. Çünkü bu maksatla birleşen adamların bana müracaatları Divan-ı Harb'in kanaatine göre de aylarca sonra ve yalnız nakden yardım talebi suretinde vaki olmuş. Teşekkül ve taazzuh etmiş böyle bir teşebbüse mürettip ve müşevvik olarak gösterilen adamın diğerlerinden sonra iştirakini tasavvur etmek ise aklen ve madden muhaldir. Bu damat Salih Paşa için de böyledir. Sayfa 303. İkincisi daha açık bir şekilde gösteriyor ki o zamana yani 1913 Mayıs ayına kadar diğerleriyle şöyle dursun, hatta eskiden beri dostum olan Salih Paşa ile de muhaberem ve binaenaleyh bu teşebbüsten hiçbir veçh ile haberim yoktur. Çünkü muhaberem olsaydı, adresim kendilerince bittabi malum olacağından, Köstence'ye gelenlerin bir müddet adresimi aramakla meşgul olmalarına katiyen lüzum ve mahal kalmazdı. Dipnot 80. Mahmut Şevket Paşa suikastinin bütün neden ve niçinleriyle neticesi için bakınız Mustafa Ragıp İttihat ve Terakki Tarihinde Esrar Perdesi İstanbul 1934. Reşit Bey hatıratında hüküm mazbatasını böyle madde madde çürütmektedir ki damat Salih Paşa'nın olduğu gibi bu Reşit Bey'in de suikastle alakası gerçekten ispat edilememiştir. Mümkündür ki İttihatçılara muhalif olan hatta Baba Ali baskınından evvel Harbiye Nazırı Nazım Paşa ile sık sık İttihatçılar mevzuunda derin ihtilafa düşen, nezarette bulunduğu müddetçe İttihatçılar aleyhine pek sert tedbirler alan Reşit Bey'e bu fırsattan istifade ile ağır bir darbe vurmak isteyen İttihatçılar hiç olmazsa yurda dönmesine mani olmak için onu da bu şekilde suikast işine karıştırmışlardır. Sayfa 304. Kaymakam Zeki Bey'e dair. Mahmut Şevket Paşa suikasti dolayısıyla Divan-ı Harb-ı Örfi'de gıyaben idama mahkum edilenlerden biri de Kaymakam Zeki Bey'dir. Ve bu adam Sultan Vahdettin'in kayınbiraderidir. Ömrü çeşitli politika oyunları içinde komitacılıkla geçen bu Zeki Bey'in suikast işine karışması dolayısıyla Vahdettin'in de cinayetle alakalı görenler olmuş. Hatta iki azılı intelligence servis ajanı tarafından tertiplenen bu suikast münasebetiyle Vahdettin'in İngilizlerden yana olduğu iddia edilmiştir. Gerçek odur ki bu gıyaben idama mahkum olan Zeki Bey'in kız kardeşi İnşirah Hanım Vahdettin'in ikinci haremidir ve bu kadın Vahdettin'i daha şehzadelik devresinde terk etmiştir. Etmiştir ama kardeşi Zeki Bey Vahdettin'den ayrılmamış ve karanlık işlerin adamı olan bu kayınbirader nice melanetleriyle Vahdettin'i zaman zaman pek müşkül durumlarda bırakmıştır. Tarık Mümtaz Göztepe'nin hatıratına göre Sultan Vahdettin bu Zeki Bey denilen adamı yanından kovamamış ve yakınlarına "Öküz öldü, ortaklık bitti. Bu adam hala niye yakamızı bırakmıyor?" diyerek dert yanmıştır. Mahmut Şevket Paşa suikastçileri arasında kaymakam Zeki Bey diye anılan içki ve kumar müptelası o sefih adamın da bulunması ve cinayette parmağı olması mümkündür. Bu adamın hayatı zaten hep bu çeşit işler içinde geçmiş ve Vahdettin'in konağına, kız kardeşinin şehzade haremi olması dolayısıyla kapılanan o sefih, böylece kolay geçim yolunu bulup ömrünü karanlık işler peşinde harcamıştır. Fakat böylesine bir serserinin cinayet işine karışması bahanesiyle o adamla Vahdettin arasında bağlantı kurup Vahdettin'i suikastle alakalı göstermek doğru olmasa gerek. Yukarıda görüldüğü gibi Vahdettin yakınlarına eski kayınbiraderinden sık sık dert yanmış, nasıl damat Ferit Paşa adlı Balkan serserisinden yakasını kurtaramadıysa, bu Zeki Bey denilen adamın yüzünden de çekmediği kalmamıştır. Binaenaleyh, kaymakam Zeki Bey gibi bir sefihle o yıllarda henüz ikinci veliaht olan Şehzade Vahidettin Efendi'nin işbirliği yapmasına imkan yoktur. Sayfa 305. Vahdettin'in şehzadeliğinden beri iddiaçıları sevmemesi ve eski kayınbiraderin suikastçılar arasına katılması dolayısıyla ileri sürüldüğü anlaşılan bu iddia delilden, vesikadan mahrumdur. Ve Vahdettin'in bir delil gösterilemediği müddetçe bu suikastle alakası yoktur. Bu münasebetle Zeki Bey denilen adamın bir melanetini kaydedip Vahdettin'le eski kayınbiraderi arasındaki münasebete ışık tutalım. Sultan Vahdettin yurdu terk ederken maiyet halkı arasına katılan o sefih kayınbirader hilafete ait mukaddes emanetleri de götürmek istemiş. Bu mevzuda Maxivel adında birinden teşvik görüp direnmiş ve o Maxivel denilen yüksek rütbeli subay mukaddes emanetlerin hiçbir sızıltıya meydan vermeden götürülebileceği hakkında Vahdettin'e teminat vermişse de Vahdettin "Mukaddes emanetler ecdadımın Türk milletine armağanıdır." diyerek bu teklifi reddetmiş, sefih kayınbiraderin sefih oyununa gelmemiştir. Sayfa 306. Bir katil daha, İsmail Can Bolat. Koca nankör diye andığımız Said Paşa'nın 9. ve sonuncu sadaretinden istifasını müteakip 22 Temmuz 1912 Pazartesi günü iş başına gelen Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümetinin ilk işi iddiatçıların öldürdükleri, daha evvel temas ettiğimiz idare-i örfiyi sıkı yönetimi kaldırmak olmuş, daha sonra da iddiatçı idare adamlarını iş başından almış, pek çok vali, kaymakam, mutasarrıf, yüksek dereceli memur açıkta kalmış, bu icraat karşısında iddiatçı bazı eski bakan, milletvekili, gazeteci yurt dışına kaçmaya başlamışlardır. Ahmet Muhtar Paşa hükümetinin ömrü az olur. Paşa ancak 3 ay, 8 gün iktidarda kalır. Daha sonra Kamil Paşa hükümet kurar ve onun zamanında da iddiatçıların tevkifi devam eder. Süleyman Nazif Bey, Doktor Abdullah Cevdet, İlk iddiatçılardan Faik Kaltakkıran, milletvekillerinden Ubeydullah, Rıza Paşa, Salah Cimcoz yanı sıra gazeteci Muhittin Birgen, Aka Gündüz gibi kimseler de yakalanıp Bekir Ağa bölüğüne gönderilir. Bu arada İttihat ve Terakki fedailerinden İsmail Can Bolat, kendisini tevkife gelen askeri inzibat memuru Nizamettin Efendi'yi vurup öldürür. Yakalanıp divanı harpçe ölüme mahkum edilir. Ancak kaçar ve bütün iddiatçı katiller gibi tabii yakalanamaz. İş bu katili iddiatçılar sonradan nazır bakan yapmışlardır. Şöyle ki, Sultan Reşad'ın ölümünde sadaret makamında bulunan Talat Paşa, saltanat değişikliği dolayısıyla usulen istifa etmiş ve yeni tahta çıkan Sultan Vahdettin, Talat Paşa'yı yerinde alıkoymuş, sadarete ibka etmiştir. Talat Paşa kurduğu yeni hükümette İsmail Can Bolat'ı dahiliye nezaretine getirmiş, Sultan Vahdettin buna "ne fayda ki katil" diye itiraz etmişse de İttihat ve Terakki'nin çete reisi Talat Paşa, ertesi gün saraya gelerek irade-i seniyyeyi istihsal etmiş, yani padişahın yeni hükümeti tasdikini temin etmiştir. İttihat ve Terakki'nin kuruluş devresinde Selanik'te kirli, kanlı, karanlık pek çok işte boy gösteren İsmail Canbolat, kediye ciğer emanet edilmesi misali, polis müdürü umumiliği de yapmış ve ayrıca inceleyeceğimiz gibi, Cumhuriyet devrinde İstanbul milletvekili iken İzmir suikasti davası dolayısıyla idam edilmiştir. İkinci cildin sonu.